Yavuz Bey merhabalar. Bu haftaki konuşmamızın önemli bir bölümünü 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ayıralım ve isterseniz bu 15 Temmuz için yapılan afişlerle başlayalım. Çünkü epey tartışma çıkardı.
Evet, en çok konuşulan konulardan birisi haline geldi. Aslında darbe girişiminin birinci yılı, başka konuşulacak çok mesele var, tartışma, polemik de çok ama bu çok kritik çünkü Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde 15 Temmuz'u anlatan bir takım afişler hazırlanmış ve onlar da dün itibariyle yürürlüğe sokuldu, sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşıldığı andan itibaren de çok tepki gösterdi. Çünkü orada o afişlerde, görmeyenler için söyleyelim, halk var, karşısında da asker var. Asker nasıl asker? Ağlayan asker, çaresiz asker, yaralanmış asker. Yani halkın 15 Temmuz'da bu darbeyi bastıran güç olduğunu, darbeyi gerçekleştirenin de askerlerin tüm olduğunu simgeleyen bir durum. Buna itiraz var. Çünkü 15 Temmuz'da darbe bastırılırken halkın çok büyük bir önemi var. Ama aynı zamanda darbeye karışmayan askerlerin de bu işte ciddi bir rolü var. Hatta hayatını kaybeden insanlar var. Eski askerler, özellikle balyoz mağduru askerler bu işe son derece sert tepki gösteriyorlar. Ya böyle bir afiş hazırlanacaksa ben hadis kemiri koysaydınız, orada bir kahramanlık öyküsü var. Bu niye görmezden geliniyor? Askerin içinde de bu darbeye karşı çıkanlar vardı. Askeri zafiyet içinde göstermek kimseye katkı sağlamaz diye bir değerlendirme yapıyorlar. Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar. Kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım diyor. Askerleri zafiyet içinde gösterirken biraz o afişlere de atıfta bulunarak. Yani öyle bir afiş hazırlanmış ki o afiş üzerine 15 Temmuz tartışmaları gölgede kaldı diyebiliriz. Çünkü muhalefetiyle, işte yürüyüşüyle, Maltepe'deki mitingiyle hala unutulmayan o meseleler ve polemikler var. Ama bütün onların önüne geçti bu afişler. Üstelik afişlerdeki karakterlerin biri mesela Amerikan askeri olduğu ortaya çıktı. Biri bir toplantıda dinleyici olarak yer alan bir genç olduğu ortaya çıktı. Hatta o genç Twitter'dan benim bu afişte ne işim var diye bana anlatsın diye isyan etti. Böyle özensiz, böyle ciddi bir günde hazırlanmış afişlerdeki bu dikkatsizlik herkes tarafından ciddi bir şekilde eleştirildi ama afişleri hazırlayanlar sessiz.
Afişler kim tarafından hazırlanmış?
Cumhurbaşkanlığının himayesinde yapılan bir anma programı bu ve altında da Cumhurbaşkanlığı'nın amblemi var. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı diye bakıyoruz sahibi olarak. Kim tarafından nasıl hazırlandı tam olarak belli değil ama Cumhurbaşkanlığı amblemiyle beraber yayınlanıyor onlar.
Evet Yavuz Bey, 15 Temmuz'dan devam edelim. Mecliste düzenlenecek toplantıda muhalefet iktidar ayrımı yapıldığı şeklinde eleştiriler var. O konuda neler söyleyebilirsiniz?
CHP bu konuda isyanda. Çünkü 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Partili, CHP'li, MHP'li milletvekilleri vardı. Bomba atılırken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Ankara'nın semalarında savaş uçakları gezerken, hatta farklı yerleri bombalarken milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Demokrasiye sahip çıkmak için oradan, özellikle sosyal medya üzerinden yayın yapıyorlardı. Ve şimdi birinci yıla gelirken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir anma programı var. Aslında gündüz özel oturum var. O özel oturumda bütün siyasi partiler çıkacaklar. Onun da süresine ilişkin bir itiraz var. 10 dakikayla sınırlandırılmış ve konuşmalar önden istenmiş. Buna da itiraz ediyor hem CHP hem HDP. Ama asıl itiraz noktası gece yapılacak anma törenine. Gece orada biraz kapsamlı bir anma töreni planlanmış belli ki. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Devlet Bahçeli konuşacak. Bundan muhalefet partilerinin haberleri bile olmamış. Yani CHP'ye böyle bir program var, siz de dahil olun denmemiş. Bunun üzerine meclis başkanına yönelik son derece ciddi eleştiriler söz konusu. Ayrımcılık yapıyor, bölücülük yapıyor, Türkiye'yi bölüyor diye. O gece biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyken CHP'li bir milletvekilinin sözü bu, grup başkan vekilinin. Gözlerinizden öperim, biz birbirimizi yanlış tanımışız. Hepimiz demokrasi çevresinde birleştik diyen meclis başkanının bugün düzenlenecek olan anma törenine CHP'yi davet etmemesi büyük bir ikiyüzlülüktür diye bu yönde eleştirilerin iyice dile getirildiğini görüyoruz CHP'liler tarafından. HDP'liler de biliyorsunuz 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değillerdi ama ertesi gün hazırlanan deklarasyona imzalarını atmış ve demokrasinin yanında olduklarını açıklamışlardı o gece itibariyle. Yani bir birlik bütünlük havasında, demokrasinin kurtulduğu bir günde 249 insanın hayatını kaybettiği, şehit olduğu, yani böyle ağır bir bedel ödendiği bir günde bir birlik bütünlük havası yok. Maalesef Türkiye'de yine ciddi bir kutuplaşmanın görüntülerini, izlerini görüyoruz 15 Temmuz'da bile.
Peki yürüyüşün yankıları nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi yürüyüşünün yankılarına dönecek olursak?
Aslında biraz da bu kutuplaşma oradan başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda hem AK Parti'nin de genel başkanı olduğu için siyasi olarak ciddi eleştirileri dile getiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hükümete yakın gazetelerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'la bu yürüyüşü bir arada değerlendiren haberlerine rastlıyoruz. 15 Temmuz akşamında Bakırköy Belediye Başkanı'nın elindeydi Kemal Kılıçdaroğlu ve kaçtım diyor iktidar o gece. Tankların üstüne çıkmayı boş ver, tankların arasından sıvıştım diye değerlendirme yapıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçluyorlar. Oradan da yürüyüşe atıfta bulunuyorlar ve yürüyüş sırasında da sen adalet için yürüdüğünü söylüyorsun ama adalet için yürümedin çünkü bu yürüyüşe FETÖ sevindi, PKK sevindi. Onları destekleyenlerle birlikte yürüdün. 15 Temmuz'da Türkiye büyük bir bedel ödedi. Bu ödenen bedel ödeyenlerle birlikte değil, bedel ödetenlerle birliktesin diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derecelik ifadeleri var. Hatta sokakta sokak demişti Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'deki mitingde. Sokağa çıkamaz hale gelirsin diye bir cümlesi de söz konusu. Böyle baktığımızda hem bir taraftan küçük bir tehdit olarak değerlendirilebilir Erdoğan'ın sözleri. Bir taraftan Maltepe'nin kimliği de 16 Nisan öncesinde de görmüştük. PKK ve FETÖ destekçisi gibi söylemler de böyle bir strateji izlenmişti. Yani evet diyenler 15 Temmuz'a karşı çıkanlar, hayır diyenler FETÖ ve PKK'yı destekleyenler, terör örgütlerini destekleyenler diye bir kampanya sürecinde bir strateji izlenmişti. Benzer bir durumun yürüyüşle ilgili de kullanıldığını görüyoruz. Benzer bir stratejinin burada da devreye sokulduğunu görüyoruz. Bu da aslında yürüyüşe Türkiye'deki ilgiyi de biraz azaltmak, yürüyüşün itibarını birazcık aşağıya çekmek. Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin artık CHP Genel Başkanı değil, CHP'nin lideri, hatta Türkiye'deki muhalefetin lideri gibi benzetmeler yapılıyordu. Bu çerçevede Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir sözleri biraz da Kılıçdaroğlu'nun itibarını azaltmak için kullanıldığını düşünebiliriz. Aynı zamanda işte o geceyi öne çıkart. O gece öne çıkartılıyor 15 Temmuz'un yıl dönümünde ve o gece Kemal Kılıçdaroğlu kaçtı. İktidar Partisi ise halkla birlikte alanlardaydı. Hatta bir fotoğraf çıktı. Bakırköy Belediye Başkanı ve İstanbul İl Başkanı'yla o gece televizyondan gelişmeleri izlerken Kemal Kılıçdaroğlu. Ama CHP'liler de buna karşı kendi tepkilerini ortaya koyuyorlar. Evet, CHP Genel Başkanı Bakırköy Belediye Başkanı'nın elindeydi ama Başbakan neredeydi? İçişleri Bakanı Gürcistan'a gitti geldi gibi iddialarla bu polemiğin devam ettiğini görüyoruz. Az önce de söyledim, 15 Temmuz kritik bir tarih Türkiye açısından. Önemli bir tarih ama 15 Temmuz'un anmalarında bile bir birliktelik havası maalesef yok. İktidar bir tarafta, muhalefet bir tarafta, son derece sert polemikler de devam ediyor.
MİT tırları davasının ucunun Cumhuriyet Halk Partisi liderine ulaşacağını düşünüyor musunuz?
Şimdi bununla ilgili de bir süredir aslında yayınlar yapılıyor. Düşünmekten ziyade bunun işaretleri var. Burhan Kuzu en son böyle bir gelişme olabileceğine ilişkin işaret vermişti. Canlı yayında CNN Türk'te katıldığı bir programda. Onun öncesinde yine hükümete yakın medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na uzanabileceğine ilişkin işaretler, haberler söz konusuydu. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir arada bulunduğu bir fotoğraf üzerinden yapılan yorumlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da eğer sokakta sokak diyorsan sokağa çıkamaz hale gelirsin sözleri biraz buna bağlandı. Yani önümüzdeki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir soruşturma başlatılabilir mi? Bununla ilgili böyle bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. CHP'lerin de gündeminde. Son olarak Özgür Özel'e bu soruyu sorma imkanım oldu. Özgür Özel der ki bir milletvekili Enis Berberoğlu böyle bir asılsız suçlamayla cezaevine konulduğunda Türkiye'de ne olduğu görüldü. Ankara'dan İstanbul'a on binler yürüdü. İstanbul'da milyonlar bir araya geldi. Böyle bir kumpas eğer CHP Genel Başkanı'nın için düşünülür de böyle bir kumpas onun için kurulursa Türkiye'de olabilecekleri siz düşünün dedi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na dokundurtmayız demeye getirdi. Ben önümüzdeki süreçte gerilimin o noktalara kadar ulaşacağını çok tahmin etmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu MİT tırları meselesinden dolayı bir soruşturma açılabilmesini ihtimal dahilinde görmüyorum. Ama açılırsa Türkiye'de zaten çok gergin olan politik ortam iyice gerilecektir. İyice saplar keskinleşecektir. Ve belki de içinden çok zor çıkılacak bir hale gelecektir bu politik ortam.
Yavuz Bey, son olarak Büyükada'daki tutuklamalar, insan hakları savunucularının tutuklanması konusu var. O hangi aşamada?
Evet, ikinci haftaya girmiş durumda. Önce 7 gün gözaltı süreleri vardı. Sonra 7 gün daha uzatıldı gözaltı süreleri. Büyükada'da bir toplantı yapılıyor ve insan hakları aktivistlerine yönelik bir eğitim toplantısı bu. Eğitim toplantısına polisin baskını söz konusu üçüncü günde ve oradaki aktivistler, ikisi yabancı, toplam 11 kişi gözaltına alınıyor. Hala gözaltına da devam ediyor. İnanılmaz iddialar var. Onu da hükümete yakın medyada görebiliyoruz. Bir AK Parti'nin milletvekili Orhan Derigöz de bunu dile getiriyor. Diyor ki MI6, İngiltere'nin istihbarat örgütü, CIA, Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat örgütü, bunların kontrolünde burada bu organizasyonu yapıyorlardı ve Maltepe'de yapılacak yürüyüş sonrası mitingde teklif getirdiler. Türkiye'de bir kaotik ortam yaratmak istiyorlardı. Onun için de harita başında çalışıyorlardı. Bunların hepsi istihbaratla bağlantılı. Hepsi bir üst akıl tarafından yönetiliyor. Şimdi biraz uçuk gibi gelen bu ifadelerin hükümete yakın gazetelerde ciddi bir biçimde yer aldığını hatırlatayım biz dinleyenlere. O nedenle ben de tekrar ediyorum, söylüyorum. Ve bana bu bilgiler geldi diyor. Kendisiyle de konuştuğumuzda, dün itibariyle kendisiyle konuşma imkanı oldu. Bana bu bilgiler geldi diyor. Nereden geldiğini söylemiyor. İhbarcının kim olduğu belli değil. Bir ihbar üzerine bu soruşturma başlıyor. Ve son ana kadar da insan hakları aktivistlerinin neyle suçlandıklarını avukatları bilmiyorlardı. Yalnız bu Maltepe'deki mitingle başlayacak süreçte yeni bir gezi sürecinin başlatılacağı iddialarını çürütebilmek için toplantıya ilişkin programlamanın, e-mail trafiğinin Enis Berberoğlu'nun tutuklanması hiç gündemde yokken başladığını gösteren o metinleri savcılığa teslim ettiklerini söylediler. Yani o yürüyüş hiç gündemde yokken bir toplantı zaten ayarlanmıştı. O yürüyüşle bir alakası yok diyerek en azından basında yer alan o iddiaları çürütmeye çalıştılar ama tam olarak neyle suçlandıkları da bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde herhalde savcılık hazırlıklarını tamamlayacak ve sorularını soracak o zanlılara. İkisi yabancı, toplam 11 kişiden bahsediyoruz. Onlar da savcı karşısına çıkacaklar. Ardından da muhtemelen hakim karşısına çıkacaklar. Ama enteresan, esrarengiz, üzerinde çok konuşulan ama elde hiç belge olmayan bir olayla karşı karşıyayız. Dünyadan da buna ilişkin tepkiler var. Uluslararası Af Örgütü, Helsinki Yurttaşlar Derneği, bütün bunlardan tepkilerinde Türkiye'ye dönüp tepkilerinde dile getirdiğini hatırlatalım.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum yayınlar.